Ayrım 9. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 109. Eylül sonlarında bir pazar, aynı tepedeki ilk cenaze töreninde hazır bulundu. 3 hafta sonra, buz gibi rüzgarların estiği bir öğleden sonra, yeni evli bir genç kadını, kendisininkinin yanındaki mezara defnetmişlerdi. Yıl sonuna kadar 7 parsel işgal edilmişti. Ama kış ayları başka bir değişiklik yaratmadan hızla geçip gitti. Herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor, sıcaklık artıp hayatın coşkulu gürültüsü açık pencerelerden içeri girdikçe, gördüğü garip rüyalara rağmen hayatta kalmayı sürdürmek için kendini daha da istekli hissediyordu. En sıcak ayları dağda geçiren Cardona Kontu, geri döndüğünde onu 50 yaşındaki şaşırtıcı gençliğinde olduğundan çok daha çekici bulmuştu. Maria do Prazeres başarısızlıkla sonuçlanan pek çok denemeden sonra Noye bir örnek mezarlarla dolu geniş tepenin üzerinde kendisininkini ayırt etmesini öğretmeyi başardı. Sonra da onu ölümünden sonra da alışkanlıkla aynı şeyleri yapmayı sürdürmesi için kendi boş mezarının üzerinde ağlamayı öğretmeye koyuldu. Ramblas otobüsünün yolunu ezberleyebilmesi için belirli noktaları göstererek evinden mezarlığa kadar onu birçok kez yayan olarak götürdü. Ta ki tek başına yollayabilecek kadar ustalaştığını hissedene kadar. Son provayı yaptıkları pazar günü öğleden sonra saat 3'te, hem yaz gelmek üzere olduğundan hem de daha az dikkat çeksin diye köpeğin baharlık yeleğini çıkardı ve onu serbest bıraktı. Havaya kalkık kuyruğunun altında, kederle kısılmış minicik kıçıyla, kaldırımın gölgeli yanından hafif adımlarla koşar gibi uzaklaştığını gördü ve Carle Major'un köşesinden denize doğru dönene kadar arkasından bakarak ortak hayallerle geçirdikleri onca acı yıldan sonra hem kendisi hem de onun için ağlama isteğini zorlukla bastırabildi. 15 dakika sonra yakındaki Lesseps meydanından Ramblas otobüsüne binerek kendini göstermeden pencereden onu görmeye çalıştı ve gerçekten de Paseo de Gracia'nın yaya geçidinde pazar gezisindeki bir sürü çocuğun arasında onu herkesten uzak ve ciddi bir tavırla ışığın yanmasını beklerken gördü. Aman Allah'ım diye içini çekti. Ne kadar da yalnız görünüyor. Montjuïc'teki yakıcı güneşin altında onu neredeyse 2 saat beklemek zorunda kalmıştı. Pek hatırlamadığı başka pazar günlerinden kalma birçok yaslı insanla selamlaştı. Ama onları zorlukla tanıyabilmişti. Çünkü ilk gördüğünden beri o kadar uzun zaman geçmişti ki artık ne yaz kılığındaydılar ne de ağlıyorlardı. Çiçeklerini de mezarların üzerine ölülerini hiç düşünmeden koyuyorlardı. Az sonra hepsi gittiklerinde martıları ürküten, böğürtüye benzer hüzünlü bir ses duydu ve denizde Brezilya bandıralı koskocaman beyaz bir transatlantik gördü. Parnambusu hapishanesinde onun uğruna ölen birinden kendisine mektup getiriyor olmasını ne kadar isterdi. Saat 5'i biraz geçen Noe, yorgunluk ve sıcaktan salyaları akarak ama istediğini yapmış bir çocuk edasıyla beklediğinden 12 dakika erken göründü tepede. Ve o anda Maria do Prazeres mezarının üzerinde ağlayacak kimsesi olmayacağını korkusunu yendi. Ertesi sonbahar ne olduğunu çözemediği ama yüreğindeki ağırlığı artıran kötü bir takım belirtiler algılamaya başlamıştı. Fazlasıyla eskidiğinden yeniden moda olan yakası çilki kuyruklu mantosu ve yapma çiçeklerle bezeli şapkasıyla saatli meydandaki altın sarısı akasyaların altında yine kahve içeri olmuştu. İçgüdüsünü yönlendirerek dikkat kesildi. İçindeki huzursuzluğun nedenini bulmaya çalışarak Ramblas'taki kuş satıcısı kadınların gevezeliklerine, kitap standlarında yıllardan beri ilk kez futboldan söz etmeyen erkeklerin fısıldaşmalarına, güvercinlere ekmek kırıntıları atan savaş gazilerinin derin sessizliğine kulak verdi. Her yerde ölümün kuşku götürmez belirtileri vardı. Noel'de akasyaların arasına renk renk ışıklar yanmıştı. Balkonlardan müzik sesleri ve neşeli konuşmalar duyuluyordu. Ülkenin kaderine yabancı bir turist kalabalığı açık hava kahvelerini istila etmişti. Ama bu, bayram havasının içinde bile anarşistlerin sokakların efendisi kesildikleri zamanların öncesindeki aynı bastırılmış gerginlik hissediliyordu. Büyük tutkularla dolu o dönemi yaşamış olan Maria do Prazeres içindeki huzursuzluğu bastıramıyordu ve korkunun dürtmesiyle ilk kez uykusunun ortasında uyanmıştı. Bir gece devlet güvenlik örgütünün ajanları penceresinin önünde duvara fırçayla yazı yazan bir öğrenciyi vurarak öldürmüşlerdi. Visca Catalunya Lilluare. Katalanca'da yaşasın özgür Katalunya. Çevirinin notu. Aman Allah'ım dedi kendi kendine şaşkınlıkla. Sanki her şey benimle birlikte ölüyor. Buna benzer bir huzursuzluğu yalnızca bir kez Manoas'ta küçücük bir kızken tanımıştı. Gün doğmadan bir dakika önce gecenin sayısız gürültüleri birden susup sular duruldu. Zaman duraksadığı ve Amazon ormanı ancak ölümünkine benzer kupkuyu bir sessizliğe gömüldüğünde. Bu dayanılmaz gerilimin ortamındayken Nisan ayının son cuması Cardona Kontu her zamanki gibi akşam yemeği yemek için onun evine gelmişti. Bu ziyaret artık bir seremoni halini almıştı. Kont daha az dikkat çekmesi için akşam gazetesine sarılı bir şişe yerli şampanya ve bir kutu pralinli çikolata ile hiç tektirmeden akşam saat 7 ile 9 arasında geliyordu. Maria do Prazeres, eski güzel günlerdeki soylu Katalanların en sevdikleri yemekler olan fırında canelone ile pirinç yahnesi, bir kase dolusu da mevsim meyvesi hazırlıyordu. O yemek pişirirken, Kont da gramofonda İtalyan operalarından bazı parçaların, Nuh Nebi'den kalma yorumlarını dinleyerek, ona plakların sonuna kadar yeten küçük bir kadeh porto şarabını ağır ağır yudumluyordu. Uzun uzun sohbet ettikleri yemeğin arkasından, her ikisinin de bir fiyasko tortusu bırakan hareketsiz bir aşkı ezberden yapıyorlardı. Kont, hep gece yarısına az kalmış olmasından telaşlı bir halde çekip gitmeden önce, yatak odasındaki kül tablasının altına 25 pesete bırakıyordu. Maria do Prazeres, onu Pralenola'daki yol üstü otellerden birinde tanıdığı zamanki fiyatıydı bu. Ve zamanın paslandıramadan el değmemiş bıraktığı tek şeydi. İkisi de bu dostluğun neye dayandığını kendi kendilerine sormuş değillerdi. Maria do Prazeres, ona bazı kolay lütuflar borçluydu. Tasarruflarını iyi yönlendirmesi için ona yerinde bazı öğütler veriyor, elindeki eskiden kalma şeylerin gerçek değerlerini ayırt etmeyi ve bunların çalıntı olduklarının anlaşılmaması için evinde ne şekilde bulundurması gerektiğini öğretiyordu. Ama en önemlisi, bütün ömrünü geçirdiği genel evde, onun modern zevklere göre artık fazlasıyla kullanılmış olduğunu ileri sürüp, çocuklara 5 pesetaya sevişmeyi gizlice öğreten emekli orospuların kaldıkları bir eve onu göndermek istediklerinde, Gracia mahallesinde nezih bir yaşlılığın yolunu gösteren de kont olmuştu. Annesinin onu 14 yaşındayken Manaus limanında sattığını ve bir Türk gemisinin ikinci kaptanının Atlantik'i geçtikleri sürece ondan acımasızca yararlandığını, sonra da Paralelo'nun ışıl ışıl bataklığında parasız pulsuz, isimsiz ve dil bilmez bir halde bıraktığını anlatmıştı konta. Her ikisi de ortak pek az şeyleri olduğundan kendilerini hiçbir zaman birlikte oldukları zamanki kadar yalnız hissetmediklerinin bilincindeydiler. Ama ikisi de alışkanlığın büyüsünü bozmaya cesaret edememişti. Her ikisinin de onca yıldır birbirlerinden ne kadar çok ve ne kadar sevecenlikle nefret ettiklerinin aynı anda farkına varmaları için ulusal bir sarsıntı gerekmişti. Ani bir parlama olmuştu bu. Cardona Kontu, La Bohème'deki aşk düetini Licia Albanese ve Beni Amino Gigli'den dinliyordu. Tam o sırada Maria do Prazeres'in mutfakta dinlemekte olduğu radyo haberlerinden bir şeyler tesadüfen kulağına çalındı. Usulca yaklaşıp o da dinlemeye koyuldu. İspanya'nın ebedi diktatörü General Francisco Franco, ölüme yeni mahkum edilen ayrılıkçı 3 Bask militanının akıbetine karar verme sorumluluğunu üstlenmişti. Kont rahat bir nefes aldı. Öyleyse onları mutlaka kurşuna dizmişlerdir dedi. Çünkü başkan adil bir adamdır. Maria do Prazeres, kobranınkiler gibi ışıl ışıl yanan gözlerini ona dikti ve kontun altın çerçeveli gözlüğünün ardında, duygusuz göz bebeklerini ve nemli karanlıklara alışık bir hayvanın yırtıcı dişleriyle pençelerini gördü. Onun gerçek yüzüydü bu. Öyleyse dua et de öyle olmasın dedi. Çünkü onlardan birini bile kurşuna dizerlerse, ben de senin çorbana zehir koyarım. Kont korkmuştu. Nedenmiş o? Çünkü ben de adil bir orospuyum da ondan. Cardona Kontu, o günden sonra bir daha gelmemiş ve Maria do Prazeres, hayatının son dönemlerinin de böylece kapandığını kesinlikle anlamıştı. Gerçekten de, kısa bir süre öncesine kadar otobüste kendisine yer vermeleri, yolda karşıdan karşıya geçmesine yardım etmeleri, merdivenleri çıkarken koluna girmeleri hiç hoşuna gitmiyordu. Ama sonunda bunu yalnızca kabullenmekle kalmamış, aynı zamanda nefretlik bir gereksinim olarak da ister olmuştu. Bunun üzerine anarşistlerinki gibi atsız ve talihsiz bir mezar taşı yaptırmış, uykusunda ölecek olursa Noi'nin haberi vermek üzere dışarı çıkabilmesi için kapıları sürgülemeden yatmaya başlamıştı. Bir pazar günü mezarlık dönüşü eve girdiğinde merdiven sahanlığında karşıki dairede oturan kızla karşılaştı. Bir büyük anne içtenliğiyle onunla konuşa konuşa birkaç sokak öteye kadar birlikte yürümeye başladı. Bir yandan da onun Noi ile eski dostlar gibi gülüp oynamasını seyrediyordu. Diamante meydanına vardıklarında önceden düşündüğü gibi ona bir dondurma ısmarladı. Köpekleri sever misin diye sordu. Bayılırım dedi kız. O zaman Maria do Prazeres uzun zamandan beri hazırlamış olduğu bir öneride bulundu ona. Günün birinde bana bir şey olursa Noi'nin bakımını sen üstlen dedi. Yalnız bir koşulla. Pazar günleri hiçbir şeyle ilgilenmeden onu serbest bırakacaksın. O ne yapacağını bilir. Kız çok mutlu olmuştu. Maria do Prazeres de yıllardır beslediği bu rüyayı yaşamış olmanın sevinciyle döndü eve. Ancak bu rüyanın gerçekleşmemesi ne yaşlılığın verdiği yorgunluktandı ne de ölümün gecikmesinden. Bu kendi verdiği bir karar bile olmamıştı. Hayat mezarlıktan çıkarken bir fırtınanın ansızın patlak verdiği, Kasım ayında buz gibi soğuk bir öğle sonrasını seçmişti onun için. Üç mezar taşının da adlarını yazmış. Tam otobüs durağına doğru yayan olarak inerken yağmurun ilk esintileriyle tepeden tırnağa ıslanmıştı. Yıkıntı halindeki dükkanları ve toz toprak içindeki imalathaneleri, fırtınanın patırtısını daha da korkunç bir hale getiren, kocaman yük arabalarıyla başka bir kente benzeyen, ıssız bir mahallenin kapı aralarına sığınacak vakti güçlükle bulabilmişti. Maria do Prazeres, sırılsıklam köpeği kendi vücuduyla ısıtmaya çalışırken, tıklım tıklım dolu otobüslerin, taksimetreleri kapalı boş taksilerin geçtiğini görüyor ama onun kazazede sinyalleri kimsenin dikkatini çekmiyordu. Birdenbire, artık bir mucizenin bile beklenemeyeceği bir sırada, gri metalik renkli şahane bir otomobil, seller altındaki sokaktan neredeyse hiç gürültü yapmadan geçerek, köşede ansızın durdu ve onun bulunduğu yere kadar geri geri geldi. Camlar sihirli bir soluklukla indi ve şoför onu gideceği yere götürmeyi önerdi. Çok uzağa gidiyorum dedi Maria do Prazeres içtenlikle. Ama beni biraz yakınına kadar da götürürseniz çok sevinirim. Nereye gittiğinizi söyleyin bana diye ısrar etti şoför. Gracia'ya dedi o da. Kapı el değmeden açılmıştı. Ben de o yöne gidiyorum dedi şoför. Binin. Otomobilin içinde buz gibi bir soğuk ilaç kokusu vardı. Yağmur, gerçek dışı bir olaya dönüşmüş, kent renk değiştirmişti. Maria do Prazeres, her şeyin önceden düşünülüp halledildiği yabancı ve mutlu bir alemde hissediyordu kendini. Şoför sanki büyülü bir kolaylıkla, trafiğin düzensizliği arasından kendine yol açmıştı. Maria do Prazeres, dehşet içindeydi. Yalnızca kendi sefaletinden değil, aynı zamanda kucağında uyuyan zavallı mini köpeğinkindendi. Bu bir transatlantik dedi sırf oraya yaraşır bir şey söylemek gereğini duyduğunda. Böyle bir şey hiç görmemiştim, rüyamda bile. Doğrusunu isterseniz kötü olan tek yanı benim olmaması dedi adam, zor anlaşılır bir Katalancayla. Bir an durakladıktan sonra da İspanyolca olarak ekledi. Ömrüm boyunca maaşlarımı biriktirsem yine de bunu almaya yetmezdi. Tahmin ederim diye içini çekti yaşlı kadın. Gösterge tablosunun yeşil ışığıyla aydınlanan yüzünü yandan inceledi. Kıvırcık kısa saçları ve bronz renkli romalı profiliyle neredeyse bir delikanlı olduğunu gördü. Yakışıklı olmadığını düşündü ama değişik bir havası vardı. Kullanılmaktan yıpranmış ucuz deri ceketi çok yakışmıştı. Annesi onun eve döndüğünü duyduğunda çok mutlu olsa gerekti. Yalnızca işçi elleri yüzünden onun gerçekten de otomobilin sahibi olmadığını düşünülebilirdi. Yol boyunca bir daha konuşmadılar. Ama Maria do Prazeres birçok kez yan gözle incelendiğini hissetmiş ve o yaşında hala hayatta olması bir kez daha acı vermişti ona. Yağmur yağmaya başladığında başına örtü verdiği mutfak beziyle ve ölümü düşünüyor olmaktan değiştirmediği, akıl edemediği eski püskü pardesüsüyle kendini çirkin ve acınacak halde hissediyordu. Gracia mahallesine vardıklarında hava açmaya başlamıştı. Karanlık olmuş, sokağın ışıkları yanmıştı. Maria do Prazeres, şoförü kendisini yakındaki bir köşede bırakmasını söyledi. Ama o, evin kapısına kadar götürmekte ısrar etti. Ve yalnızca böyle yapmakla kalmadı, aynı zamanda ıslanmadan inebilmesi için kaldırımın üzerine de çıktı. Maria do Prazeres, köpeği salıverdi. Vücudunun elverdiği vakarla otomobilden çıkmaya uğraştı ve teşekkür etmek üzere geri döndüğünde nefesini kesen bir erkek bakışıyla karşılaştı. Kimin kimden neyi beklediği pek anlaşılmadan, bir an bakıştıktan sonra, o zaman genç adam kararlı bir sesle sordu ona. Yukarı çıkayım mı? Maria do Prazeres kendini aşağılanmış hissetti. Beni buraya getirme lütfunda bulunmanıza son derece minnettarım dedi ama benimle alay etmenize izin veremem. Kimseyle alay etmemin bir neden yok dedi genç adam İspanyolca olarak. Kesin bir ciddiyetle, hele sizin gibi bir kadınla hiç. Maria do Prazeres, onun gibi çok erkek tanımış. Ondan çok daha pervasızlarını, intihardan kurtarmıştı. Ama upuzun ömründe karar verirken hiç bu kadar korkmamıştı. Sesinde en ufak bir değişiklik belirtisi göstermeden onun üstelediğini duydu. Yukarı çıkayım mı? Maria do Prazeres, otomobilin kapısını kapamadan uzaklaştı ve anlaşılacağından emin olmak için İspanyolca olarak yanıt verdi. Nasıl isterseniz öyle yapın. Sokaktan eğik gelen ışıkla zar zor aydınlanan antreye girdi. Yalnızca ölüm anında duyabileceğine inandığı bir korkuyla tıkanarak, titreyen bacaklarıyla ilk katın merdivenini çıktı. Cebinde anahtarları bulma telaşıyla titreyerek, asma katın kapısının önünde durduğunda, sokaktaki otomobilin iki kapısının art arda kapandığını duydu. Kendisinden önce çıkmış olan Nui, havlamaya yeltendi. Sus diye emretti can çekişir gibi bir fısıltıyla. Neredeyse hemen arkasından merdivenin tek tek basamaklarında ilk ayak seslerini duydu ve kalbi yerinden fırlayacak diye korktu. Kendisine öleceği haberini vermiş ve 3 yıl boyunca hayatını değiştirmiş olan o ilk rüyayı bir saniyeden az bir süre içinde yeniden baştan sona gözünün önüne getirdi ve onu yanlış yorumladığını anladı. Aman Allah'ım dedi şaşkınlıkla. Demek ölüm değilmiş. Karanlığın içinde tek tek saydığı adımlara kulak vererek ve karanlıkta kendisi kadar korka korka yaklaşmakta olan birinin giderek artan solumasını duyarak sonunda kilidi buldu ve işte o zaman yalnızca o anı yaşamak için dahi olsa onca yıl beklemesine ve karanlıkta onca acı çekmesine değdiğini anladı. Mayıs 1979. 9. ayrımın sonu sayfa 118.